Ayrım 5.
Pek tabii bu tartışmaların getirdiği kırgınlıklar diğer konulara da yansıdı. Ders çalışma saatleri, yemek saatleri, yatma saatleri sürekli tartışma, sürtüşme ve pazarlık haline dönüştü. Acaba çocukların her gün okuldan gelir gelmez banyoya girmeleri şart mı? Sevda Hanım'a eve gelir gelmez iyi gelen duş herkese mutlaka iyi gelir mi? Banyo çocuklara daha uygun bir saate, örneğin akşam yemeğinden önce veya yatmadan önceye alınamaz mı? Sevda Hanım çocukları o saatte banyoya sokarak kazanacağı temizlik uğruna ne fiyat ödediğinin farkında mı? Evin huzuru, evde yaşamın tadı, çocuklarıyla olumlu iletişimi, çocukların banyodan ve yıkanmaktan nefret etmeleri, evde bitmez tükenmez tartışmalar, kendinin yıpranması, çocukların her şeyde inatlaşmaları ve bu gibi. Olay temizlikten çok bir güç kavgasına dönüşmedi mi? Banyo disiplininin tek yolu bu mudur? Gerçek disiplin sevgi ve anlayış ister. Disiplin uğruna o evde yaşamın tadı kaçıyorsa, evde disiplin değil, yaptırım uygulanıyor demektir. Evin disiplin kuralları nerede yazar? Kızım yeni okula başladığında elimize makinede yazılmış bir kağıt verdiler. Burada okula giriş çıkış saatleri, öğle paydosları, kıyafet düzeni, nelerin giyilip nelerin giyilemeyeceği, hangi davranışların beklenilip hangilerinin ikaz veya ihdara gireceği gibi okulun disiplinine ait açıklamalar vardı. Okulun bunları yazmakta amacı yeni bir ortama giren öğrencinin yanlış bir şey yapıp ikaz veya azar işitmesine engel olmak, yani okulda sorunları azaltmaktı. Gerçekten yararlı oldu. Böylelikle yasak olduğunu düşünemediğimiz, örneğin lacivert veya beyaz dışında çorap giymek, takı takmak gibi bazı davranışların yapılmaması gerektiğini öğrenerek kızımın boş yere ikaz edilmesine engel olduk. Ancak evdeki kurallar hiçbir yerde yazılı değildir. Yazılı olmadığı gibi hangi kuralların uygulandığı da açık bir şekilde belli değildir. Çocuk evin kurallarını deneye yapıla öğrenir. Oturma odasında kırılacak eşyaları ellediğinde anne kızar, ellerine vurur. Sobaya dokunduğunda cız denir. Odasında oyuna dalmışken aniden hemen yemeğe gelmesi istenir. Akşam yemekten sonra TV seyrederken aniden haydi çok geç oldu yatma vakti geldi diye çıkışılır. Çocuk direnirse azar işitir ve olaylar büyür. Evdeki kural ve beklentiler önceden açıklanmadığı gibi aile bireylerinin özellikle çocukların bunlara uyması bilmesi beklenilir. Uymazsa da kızılır, azarlanılır ve cezalandırılır. Okula yeni başlayan Emre ilk günler eve döndüğünde hemen derse oturacağına kız kardeşiyle oyuna dalıyordu. Annesi Emre'ye dersini yaptın mı, neden dersini bitirmeden oynuyorsun diye çıkıştı. Emre ağlamaya başladı, direndi. Emine Hanım'a daha çocuk okula yeni başladı, eve gelir gelmez ders yapması gerektiğini belki de bilmiyor dendiğinde Emine Hanım gayet emin bir tavırla, bilmez olur mu, bilmesi lazım. Okuldan gelince ilk işi ders yapmak, bunu bilmeyecek ne var dedi. Peki bunu Emre'ye hiç anlattınız mı? Bunda anlatacak ne var? Bilinen bir şey. Okul dönüşü her öğrenci derse oturur. Acaba Emre'ye ders çalışma disiplinini kim öğretti? Emre'nin çevresinde başka okul çocuğu yoksa, yani böyle bir davranışın yapıldığını görmemişse, ona da kimse bunu öğretmemişse gerçekten eve gelir gelmez derse oturması gerektiğini bilebilir mi? Birkaç gün önce oyun çocuğu iken aniden okul çocuğu olan 6 yaşındaki bir çocuğun yapılması gereken davranışlara vakıf olması beklenebilir mi? Biz büyükler bazı davranış ve beklentileri o kadar doğal karşılarız ki açıklamaya bile neden görmeyiz. Ancak yapılmazsa da kızarız. Emine Hanım okul açılmadan önce Emre'ye, "Bak yakında okul açılıyor, sen artık okullu bir çocuk oluyorsun. Sabahları erken kalkmamız ve hemen hazırlanmamız gerekecek. Okuldan döndüğünde de sana kahvaltını hazırlayacağım. Yer yemez hemen ev ödevine oturman lazım. Ödevini bitirdikten sonra istediğin kadar oynarsın." diyebilirdi. Emre okula başlayınca kendisinden beklentileri daha açık olarak bilir, ne yapıp yapmaması gerektiğini önceden düşünebilir, böylelikle azar işitmekten kurtulurdu. Bu gibi açık olmayan beklenti ve kuralların aniden uygulanışını ve bu nedenle oluşan sorunları sürekli duyarız. Akşam saat kaçta yatılması gerektiği açıklanmadan, haydi çabuk yatağa kumandası ve direnişler. Arkadaşlarıyla sokağa çıkan çocuğun saat kaçta evde olması gerektiğini söylemeden geç kalırsa çıkışmalar. Ama saat 6'da döneceğini bilmen gerekir. Evde misafir olduğunda çocuk oturma odasına gelmişse misafire merhaba dedin mi ne kadar ayıp. Çabuk teyzenin elini öp bakayım gibi utandırmalar. Başarılı disiplin uygulanmaz öğretilir. Çocuğun günlük yaşamıyla ilgili beklentilerin neler olabileceğini ona açıklamak, ondan nelerin beklenildiğini söylemek, ona öğretmek çocuğu boşuna azardan korumaktır. Söylemeden beklemek ve olmadı diye kızmak ise kişiye gerçek bir haksızlıktır. Beklentilerimizi ev kurallarını yapılması ve yapılmaması gerekenleri önceden biraz zaman ayırarak çocuğa açık bir dille anlatıp ona doğru davranma şansı tanırsak sorunlarımızı büyük ölçüde azaltmış oluruz. Biraz düşünelim. Acaba evinizde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar açık olarak dile getiriliyor mu? Örnek, akşam vaktinde yatmak lazım gibi açık olmayan öğüt yerine, vaktinde ne demek, akşam TV'deki uykudan önce programından sonra da yatmaya gideriz, tamam mı? Eve geç kalma, geç sizce kaçtır yerine, saat 7'den geç kalma olur mu gibi. Önce hayır, sonunda bıkıp evet, disiplinde tutarlılık. Evde disiplinin yürümemesi ve çocukların söz dinlememesinin en önemli nedenlerinden biri de disiplin uygulamasındaki devamsızlık ve tutarsızlıktır. Tutarsızlığı 3 değişik şekilde tanımlayabiliriz. Devamsızlık, keyfi değiştirmeler ve hayırların gerçek hayır olmaması. Orhan'ın 6 yaş, her akşam saat 8.30'da yatması kararlaştırılmıştı. 2 akşam her şey çok düzgün gitti. Orhan saat 8.30'da yatağa girdi. Çarşamba akşamı Orhan'ın babası geç geldiğinden yemek saat 8.30'da bitti. Orhan'ın yatması 9.20'yi buldu. Perşembe akşamı Orhan 8.30'da yatmamakta direndi. Fevziye Hanım da o gece çok yorgundu. Peki TV'deki diziyi izleyelim öyle yatarsın dedi. Cuma akşamı Orhan ertesi gün okul yok diyerek 8.30'da yatmak istemedi. Ertesi hafta artık Orhan'ı saat 8.30'da yatırmak tekrar bir tartışma ve kavga haline dönüşmüştü. Devamsızlık gösteren kuralların kalıcı olması çok zordur. Disiplinde başarısızlığın diğer bir nedeni de kuralların keyfi olarak değiştirilmesidir. Her cumartesi öğleden sonra arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilen Ayşe'ye 15 yaş. O hafta cumartesi günü babası izin vermedi. Nedenini sorduğunda Osman Bey, "Bugün keyfim yok, bir haftada çıkmayıver," dedi. Ayşe direndi, ağladı ancak Osman Bey daha da katılaşarak böyle devam ederse hiçbir zaman çıkamazsın dedi. Bu şekilde keyfi olarak değiştirilen kurallar çocukta direnç, kırgınlık, karşı koyma, asilik gibi tepkiler yarattığı gibi evdeki diğer konulara da sirayet eder. Tartışmalar bitmez, tükenmez. Zeynep'in 4 yaş, her gün saat 2 ile 4 arası yatması beklenmektedir. Ancak Esin Hanım bazı günler saat 3'te ziyarete gitmek istediğinden Zeynep'i de beraberinde götürmekte, o günler Zeynep öğle uykusuna yatmamaktadır. Sokağa çıkılmadığı günler ise mutlaka yatması beklenmektedir. Ancak bazen bir komşu veya çocuklu bir misafir geldiğinde annesi Zeynep'e bugün öğle uykusuna yatmasan da olur demektedir. Pek tabii sonuçta Zeynep yatması gerektiği günlerde yatmamakta direndi, bahaneler buldu, ağladı ve öğle uyku konusu evde sorun haline geldi. Bu örnekte de görüldüğü gibi keyfi değiştirilen kurallar devamlılık gösteremez ve sürekli tartışma konusu olur. Tutarsızlığın diğer bir şekli de hayırların gerçek hayır olmamasıdır. Yani yasaklanan bir şeyin herhangi bir nedenle çocuk çok ağladığı için o gün evde çok misafir olduğundan, anne baba o gün uğraşmak istemediğinden ve bu gibi sonradan verilmesidir. Yani hayırların sonradan hadi peki ama bu seferlik, al da sus artık, aman peki pekiye dönüşmesidir. İpek Hanım Aslı'ya sokağa çıktıklarında devamlı bir şey istememesini defalarca tembih etmişti. Benden hiçbir şey isteme çünkü almayacağım demesine rağmen Aslı her gördüğü şeyi istemeye devam ediyordu. Yol boyunca onu bunu istemesine sürekli karşı koyan İpek Hanım artık dönüş yolunda hadi peki şu kalemi alalım dedi. Ancak bütün yol boyunca hayır deyip direnmesine rağmen en sonunda kabul edip bir şey almanın aslında Aslı'ya ne öğrettiğinin farkında değildi. İpek Hanım, Aslı devamlı ister ve annemi bıktırırsam ona isteğimi aldırırımı yaşayarak öğrenmekteydi. Aslında hayırlarımızın gerçek hayır olduğuna çocuğu inandırmak ve bu tür yıpratıcı oyunlara girmemek için o anda duygularımıza kapılarak ben ne biçim anneyim, aslında küçük bir şey alsam ne olur veya çocuğu da çok ağlattım, acıyorum gibi tutum değiştirmememiz gerek çocuk, gerek kendimiz için daha sağlıklıdır. Çocuk nasıl olsa elde edemeyeceği bir şey için boş yere enerji tüketip yıpratıcı bir davranışa alışmaz. Anne veya baba bu yıpratıcı oyunu oynamayarak sınırlarını açıkça belli ederler. Her disiplin bana uyar mı? Genellikle evdeki kurallar ve yasaklar nasıl bir disiplin uygulanacağı, anne babanın özellikle fazla düşünmeden bu böyle yapılır diyerek uyguladıkları yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar ya kendi ailelerinden gördükleri, ya eş, dost, arkadaşa danışarak öğrendikleri, ya aynı yaşta çocuğu olan diğer ailelerin yaptıklarını özenerek uyguladıkları veya da okuyup beğendikleri yaklaşımlardır. Ancak önemli olan bu yaklaşımların ne kadar kendi evlerine, kendi kişiliklerine ve özellikle uygulamak istedikleri çocuğun kişilik ve yapısına uygun olduğunu bilerek yol yapmaktır. Örneğin yeni bebeği doğan bir genç anne kitapta okuduğu için çocuğunu her 4 saatte bir beslemeye karar verir. Bu çocuğun beslenme disiplinidir. 4 saat dolmadıkça çocuk ağlasa da yemek vermez. Ancak 4 saat dolduğunda çocuk uyusa da uyandırır ve besler. Bu disiplin çocuğu tanımadan, onun bünyesini bilmeden uygulanan katı, otoriter düşünülmüş bir rejim uygulamasıdır. Buna karşılık bebek her ağladığında ağzına memeyi dayayan ve 24 saat bebeğin emrinde hayatını geçiren anne ise hiç disiplin uygulamamakta, laissez-faire yöntemine girmektedir. Bunun üçüncü alternatifi çocuğun bünyesini, yapısını, acıkma ve uyku saatlerini tanıyıp ona göre bir beslenme düzeni kurmak ve böylelikle hem çocuğun hem annenin rahat edebileceği bir düzene oturtmaktır. Kurallar ve uygulanacak olan disiplin bu böyle yapılır veya başkaları böyle yapıyor diye alıntı olarak değil de çocuğun ve ailenin yapısına, bünyesine göre düşünülerek uygulanırsa daha kalıcı ve verimli sonuçlar almak mümkündür. Şimdiye kadar disiplinin ne olup olmadığını tartıştık. Disiplin kavramındaki değişiklik anlamları ve yanlış tutumların getirebileceği sonuçları inceledik. Şimdi ise disiplinin uygulama tarzını ele alarak nelerin yapılabileceğini gözden geçirelim. Yani nasıllara bakalım. Uygulama tarzına göre disiplini iki bölümde işleyebiliriz. Dış kontrollü disiplin, iç kontrollü disiplin, öz denetim. Dış kontrollü disiplin. Dış kontrollü disiplin yöntemleri sözel ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Sözel, olumsuz disiplin yöntemleri. Çocuğun davranışlarını kontrol etmek ve istediğini yaptırabilmek için kızma, bağırma, azarlama, tehdit, beddua, sözle hor görme, sevgiyi esirgeme gibi yöntemlerdir. Bunlara kısaca değinelim. Kızıp bağırma. Çocuk olumsuz bir davranışta bulunduğu an aile bireyi kızarak, bağırarak yapmamasını ikaz eder. Ben sana ayakkabılarla eve girme demedim mi? Ne laf anlamaz çocuksun veya bağırarak niçin dersini çalışmıyorsun, söyle bakayım niçin çalışmıyorsun? Bu tür yaklaşımlar aslında aile bireyinin kızgınlığını boşaltmasını sağlar. Sık sık azarlanan çocuklar bir süre sonra alışkanlık geliştirip bağırmaları artık aldırmazlar ve bağırdığı için aile bireyini suçlar, ondan uzaklaşırlar. Tehdit etme. Olumsuz davranışı yapmaması veya beklenen davranışı yapması için çocuk gerçekten hoşlanmayacağı, korktuğu bir şeyle tehdit edilir. Bir daha ellersen ellerini kırarım, geberteceğim seni gibi tehditler çocuk küçükken korkutucudur. Korku konusunda çok hassas olan çocuk bunları gerçek sanabilir ve inanır. Ancak büyüdükçe sürekli kullanılan tehditlerin etkisi geçer. Çocuk artık aldırmaz. Bunun yanında daha gerçekçi tehditler. Bir daha kırık not getirirsen hafta sonu sinemaya paydos. Akşama babana söyleyeyim de gör. Yerine getirildiği zaman çocuk korkunun etkisiyle davranışını değiştirmeye yönelebilir. Ancak bu tür bir disiplin şeklinin getirdiği olumsuz etkiler çok önemlidir. Bunlara bu bölümün sonunda topluca değineceğiz. Sözle hor görme. Çocuğu aşağılayıcı, küçük düşürücü, güvenini sarsıcı, kırıcı sözler sarf ederek istediğini yaptırma. Geri zekalı ne olacak? Karneye bak, utan utan. Komşumuz Ali her sene iftara geçiyor. Biz de senin gibi salaklarla uğraşıyoruz. Aşağılanmak herkes gibi çocuk için de çok onur kırıcıdır. Çocuğun kendine güvenini sarsar, zamanla çocuk gerçekten geri zekalı, beceriksiz olduğuna inanır bile. Beddua etme. Allah belanı versin, bana çektirdiklerinin cezasını bir bir göresin. Gözün çıksın emi, bu da kızıp bağırma gibi bireyinin kızgınlığının boşalmasından başka bir işe yaramaz. Çocuk zamanla bunlara karşı muafiyet geliştirir ve davranışını değiştirmesine pek etkili olmaz. Sevgiyi esirgeme. Çocuk beklenilen davranışı göstermediği zaman seni artık sevmiyorum. Git, benim çocuğum değilsin. Git komşunun çocuğu ol. Bizim evde böyle çocuğa yer yok gibi sözler çocuğu çok sarsar. Zira çocuk anne babasının sevgisine çok muhtaçtır. Çocuk söylenenlerin gerçek olduğuna inanır ve kendini aile dışına itilmiş hisseder. Bunun gibi çocuğa olumsuz davranışından dolayı küsmek, Aldırmaz görünmek, hiç konuşmamak da çocuğa aslında davranışını değiştirmesi için bir şans tanımaz. Ancak onu dolaylı olarak yaptığı davranıştan dolayı cezalandırır. Biraz düşünelim. Acaba siz bu yöntemlerden en çok hangilerini kullanıyorsunuz? Çocuğunuzun davranışını değiştirmesinde etkili oluyor mu? Siz çocukken bunların hangileri size karşı kullanılırdı? Neler hissettiğinizi anımsıyor musunuz? Davranışlarınızı isteyerek ve inanarak değiştirdiğiniz oldu mu? Nasıl bir yaklaşımdı? Fiziksel disiplin yöntemleri, dayak. Çocuğu dövmek, kaba etine, yüzüne, ellerine vurmak, çimdiklemek, bodruma kapamak, cezaya bırakmak gibi kaba kuvvetle verilen cezalar veya yaptırımlar fiziksel disiplin, ceza türüne girer. Bu tür disiplin kültürümüzde çok geçerlidir. Hatta dayak cennetten çıkmadır diye bilinen atasözü hala tekrar edilir. Dayak çok çabuk etkisini gösterip çocuğu korkuttuğu için en kısa yoldan istenilen amaca ulaştığından, yani beklenen davranışın yapılmasına, derse oturmak, yemek yedirmek veya istenmeyen olumsuz davranışın yapılmasına engel olduğundan, elleme, ellerine vururum, kardeşine bir daha vurursan benden sopayı yersin, aile bireyi tarafından sıkça kullanılır. Tarafsız, objektif olarak bakıldığında dayak çok haksız bir yaptırım şeklidir. Kendinizi düşünün, yapmak istemediğiniz bir şeyi sizden fiziksel olarak zaten daha büyük, daha güçlü biri size vurarak yaptırıyor. Veya yapmamanız gereken bir şeyi yaptınız diye sizi bir güzel dövüyor. Neler hissedersiniz? Dayak yedikten sonra düşündüğünüz şey davranışınız mı yoksa dayak yemenin depreştirdiği duygular mı? Dayak atan kişiye karşı duygularınız nedir? Dayak neden eğitime yaramaz? Dayak eğitime yaramaz çünkü dayak yiyen çocuk yaptığının karşılığını en kısa yoldan ödemiştir. Yaptığı olumsuz davranış üzerinde düşünmek, hatasını anlamak, onu tamir yollarını aramak veya sonuçlarını düzeltmek fırsatı verilmemiştir ona. Olay olumsuz davranış, dayakla noktalanır. Dayak yiyen çocukta anne babaya kızgınlık, düşmanlık, nefret hisleri uyanır. Dolayısıyla çocuk kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu düşünüp kendini suçlayacağına karşı tarafı suçlar. Konu yer değiştirmiştir. Çocuğun düşündüğü odak konu kendi olumsuz davranışı, hatası suçu değil, yediği dayak ve bundan dolayı yaşadığı duygulardır. Dayak yiyen çocukta saldırganlık duyguları gelişir. O da anne babasını örnek alıp sorunlarını en kısa yoldan saldırganlıkla, zorbalıkla halletmeye yönelir. Kardeşini, komşu çocuğu, kediyi döver. Ayrıca aile bireyine karşı koyamadığı için saldırganlığını dolaylı olarak gösterir. Aile bireyini kızdıracak, sinirlendirecek başka davranışlarda bulunur. Aslında dayak yiyen çocuk kendini güçsüz, aciz hisseder. Karşılık veremediği için kendinden utanır. Kendine güveni sarsılır. Çok sık dayak yiyen çocuklarda bir büyük fazla yaklaştığı zaman eliyle yüzünü koruma refleksi gelişmiştir. Dolayısıyla dayak çocuğa davranışı, etkileri ve sonuçları üzerinde düşünmek, yani vicdan ve ahlak geliştirmek yerine saldırgan olmayı, işini kaba kuvvetle halletmeyi, öç almayı öğretir. Dayak atmanın veya fiziksel ceza vermenin anne baba üzerindeki etkileri ise, dayak atan anne baba o anki hırslarını, öfkelerini çocuktan alır. En kısa yoldan kızgınlık duygularını güçsüz biri üzerine boşaltarak rahatlarlar. Ancak bu şekilde hırsını gideren anne baba çoğunlukla yaptığından pişman olur, utanır. Suçluluk duygularına kapılır. Bu suçluluğunu gidermek için de bu kez aşırı sevgi gösterilerine veya aşırı hoşgörü tutumlarına girer. Çocuksa durumun dengesizliğini, tutarsızlığını yaşar. Bu tür sürekli iki uç davranışlar çocuğu ruhsal yönden çok olumsuz etkiler. Buna karşılık sürekli dayak ve fiziksel ceza, bodruma kapama, cezaya koyma, karanlık oda ile eğitim veren anne baba zamanla acımasız ve işkenceci bir ruh geliştirir. Bunun da gerek anne baba gerekse çocuk üzerindeki ruhsal etkileri çok ürkütücüdür. Demek ki çocuk eğitimi ve disiplininde dayağın yeri yoktur. Dolayısıyla olumsuz fiziksel ve sözel disiplin ve yaptırım şekilleri aslında anne babanın hırsını geçirmeye, kızgınlığını dindirmeye ve istenilen davranışa en kısa yoldan, fazla uğraşmadan erişmelerine yarar. Ama yeni davranış her zaman kalıcı olmaz. Halbuki eğitim çocuğun sadece istenilen davranışlarda bulunup, istenmeyenleri göstermemesine yönelik bir davranış düzenleyici sistem değildir. Eğitim çocuğun hem davranışsal, hem ruhsal, hem sosyal, hem de ahlaki yönden gelişmesine yardımcı olması gereken, buna olanak sağlayan bir sistemdir. Dıştan gelen bir kuvvetle bu durumda anne baba zorlaması sağlanan disiplin ve sözel ve fiziksel ceza sistemiyle yürütülen terbiye tarzında bu geliştirici öğeler çok sınırlıdır. Zira bu tür disiplin çocukta dolaylı davranışsal tepkiler geliştirir. Bunları kısaca üç başlık altında toplayabiliriz. Karşı koyma. Çocuk ya aktif olarak karşı koyar, saldırır, direnir, karşılık verir veya pasif direnişe geçer. Söylenenin aksini yapar, ikazları bilhassa duymamazlıktan gelir, inadına istenmeyen davranışı yapar veya anne babayı kızdıracak başka bir davranışta bulunur. Sanki mahsus yapıyor diye yakınır anne. Beni kızdırmak için inadına yapıyor. Doğrudur. Ama buna engel olmanın başka yolları vardır. Zira kaba kuvvet ve zorlama sadece direnç yaratır. Kaçış. Kaçış fiziksel veya ruhsal olarak görülebilir. Fiziksel kaçışta çocuk fiziki olarak ortalıkta görünmez. Odasına kapanır ve iletişimi keser. Veya evden kaçar veya kaybolur. Gazetelerde bu tür kaçışları sık sık okuruz. Özellikle okul çağındaki karne alma zamanı eve gelmeyen, kaçan çocuklar evdeki zorlayıcı baskıdan veya tepkilerden korkan, bunu yaşamak istemeyen çocuklardır. Ruhsal kaçışta çocuk evde bulunsa da anne babasıyla iletişimi keser, beraber olduklarında örneğin yemekte konuşmaz, cevap vermez, hayal ve fantazi dünyasına kaçar veya yalan söyleyebilir. Önlem alınmazsa zamanla kabuğuna çekilen, hayal fantazi dünyasına sığınan ve gerileyen bir kişilik geliştirebilir. Ruhsal kaçış ileride sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıklarına, aşırı hallerde de ruh hastalıklarına yol açabilir. Aşırı itaat. Kültürümüzde itaatkar çocuklar çok sevilir, tutulur. Ayşe çok iyi çocuktur. Hiç sözümden dışarı çıkmaz. Ali sözümü hep dinler, hiç beni üzmez. Dizimin dibinden ayrılmaz. Anneler bu tür sözleri övgüyle sarf eder. Dinleyenler de itaatkar çocuğa takdirle bakarlar. Ancak sürekli itaat etmeye alıştırılmış, zorlanmış çocuklar zamanla kendi değerlerini yadsıyan, kendi inançlarından vazgeçip her şeyi sorgusuz kabullenen aşırı uyumlu kişilikler geliştirirler. Bu pek tabii büyüklerin dünyası için çok ideal gözükür. Zira aile bireyini uğraştırmaz. Ancak çocuğun kişiliği ve gelişimi açısından geleceği için böyle bir davranış alışkanlığının sakıncaları çoktur. Bu tür çocuklar kendilerine sürekli ne yapacakları, ne yapmaları gerektiğini söyleyen anne babayı bulamayınca onların yerine buldukları ilk otoriter kişinin etkisi altına girerler. Kötü arkadaş edinip onlara uyan, kötü alışkanlıklara hayır diyemeyen, arkadaşlarına aşırı uyum gösteren çocuklar bu tür sürekli itaat etmeye alıştırılmış çocuklardır. Bunun dışında aşırı uyuma ve aşırı itaate alıştırılmış çocuklar ileride kişiliksiz, yağcı, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım türünde sorumsuz kişilikler geliştirebilirler. Sonuç olarak aşırı bir dış kontrolle bütün davranışları başkaları tarafından kontrol edilip düzenlenen çocuklar hiçbir iç kontrol, öz denetim geliştirme olanağı bulamadıklarından ev dışı yaşamlarında yani anne baba kontrolü yokluğunda kendilerini kontrol etmekten acizdirler. Bu çocukların ileriki yaşamlarında da ya sorumsuz, kontrolsüz, aşırı davranışlarda bulunan kişilikler veya başka birinin kontrolü altına kolaylıkla girebilen pasif, tepki göstermesini bilmeyen her şeyi kabullenici kişilikler geliştirmesi muhtemeldir. Daha önce de belirttiğimiz gibi çocuk yetiştirmenin ve eğitiminin amacı çocuğun istenmeyen davranışlarını sindirip ıslah etmek değildir. Çocuklar halledilmesi gereken sorunlar gibi görülmemelidir.